gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumluğumuz için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, hatırlamakla değil, hatırdan çıkarmamakla sorumlu olduğumuz, anmakla değil, anlamakla mükellef olduğumuz, taklit değil, takip etmekle yükümlü olduğumuz, zatını ve tavırlarını bilmekle değil, bellemekle emrolunduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü bugün. Kutlu olsun. Ve bu vesileyle bu gece Yüce Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimizin bir kez daha Mevlid-i Şerif'ini idrak edeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında Mustafa Çamlıca, Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Zehra Tuncel ile Mevlid Kandili üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.
Thank you. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, bugün özel bir gün. Kur'an-ı Kerim'de biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye ifade edilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği Rebiül Evvel ayının 12. gecesi. Bu gece Mevlid-i Nebi, Mevlid Kandili'ni idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor. Bugünün tüm insanlığa ve Müslümanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Efendim, bir telefon bağlantımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel bizlerle. Sayın Tuncel, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız? Kandilinizi tebrik ediyoruz.
Teşekkür ederim. Ben de sizin ve bütün dinleyicilerin Mevlid Kandillerini tebrik ediyorum. Allah sağlıkla, huzurla, nice tekrarlarına kavuştursun inşallah.
Amin hocam. Hocam, Mevlid Kandili'nin Müslümanlar için önemi nedir?
Mustafa Bey, siz de ifade ettiniz. Bugün Rebiül Evvel ayının 12. günü, daha doğrusu bu akşam 12. gecesi olacak. Ve Peygamber Efendimiz'in dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü. Malum hicri takvimde günler ay takvimine göre belirleniyor. Ve dolayısıyla her sene Mevlid Kandili veya diğer özel günler, dini günler 10 gün erken geliyor. Dolayısıyla biz Mevlid Kandili'ni hicri takvime göre belirliyoruz. Ve bu gece Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece. Tabii o Mehmet Akif'in dediği gibi 14 asır önce böyle bir geceydi. Gökten ayın 14'ü bir öksüz iniverdi diye tarif ettiği bir gece. Dolayısıyla dünyayı aydınlatan bir insan. O gün içinde ve zaman zaman dünya tarihi içinde de karanlık zamanlar olmuştur. Bundan sonra da daha az olur ama olduğunda da bize ışık tutacak olan, insanlara ışık tutacak olan dinimizdir, haktır, Allah'ın varlığıdır, birliğidir. Peygamber Efendimiz de hak dinlerin sonuncusunu insanlığa ulaştırmak için görevlendirilmiş son peygamberdir. Ve bu gece dünyayı teşrif etmesi bu açıdan çok önemlidir. Biz Mevlid Kandili'ni kutluyoruz. Mevlid Kandili kutlanmaya aslında 1200'lü yıllarda ilk defa başlanmış. Daha öncesinde böyle bir uygulama yok. O yüzden bu geceye özel bir ibadet, bir namaz da yok. Ama bu geceyi bir tefekkür gecesine dönüştürmek çok değerli. Çünkü biz Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif etti, yanlış şeyleri düzeltmek için görevlendirildi. Biz bu gece kendi hayatımızda neleri düzeltmeliyiz, Peygamber Efendimiz'i hangi yönleriyle nasıl örnek almalıyız, bunları tefekkür edeceğimiz, değerlendireceğimiz bir gece olmalıdır Mustafa.
Evet. Hocam, belki de bu gecede bugün yapabileceğimiz en güzel şeylerden birisi de din kardeşimize, insanlara tebessüm etmektir, değil mi? Çünkü buyruluyor ya, tebessüm sadakadır.
Evet. Yani sari ibadet dediğimizde bizim ilaki 5 İslam'ın farzından ibaret değil. Onlar başlangıç. Bu günlerin, yani Mevlid kandillerinin bir tefekküre dönüşmesi, insanların üzerinde düşünebilmesi için başkanlığımızda son yıllarda Mevlid-i Nebi haftası olarak düzenliyor ve her seneye bir konu başlığı seçiyor. Bu çerçevede düşünelim, hayatımıza Peygamber Efendimiz'i yerleştirelim, onu örnek alalım diye. Önceki yıllarda Peygamberimiz ve gençlik, Peygamberimiz ve aile konuları işlendi. Bu senenin konusu da Mustafa Bey, Peygamberimiz ve çocuklar. Biz Peygamber Efendimiz çocuklara nasıl değer verirdi, onların eğitimine nasıl katkı sağlardı, bunları düşünmemiz lazım. Çocuklara Peygamber Efendimiz'i nasıl sevdiririz, bunları düşünmemiz, bunları tefekkür etmemiz lazım. Bu Mevlid Kandili'ni gündüzün ibadetle, oruçla, gecesini tefekkürle, namazla, belki kaza namazlarımız için bir kendimize zaman ayırdığımız bir birim olur. Çocuklarımıza Peygamber Efendimiz'i anlatmak için bir vesile kılmalıyız. Çünkü çok güzel çalışmalar yaptı başkanlığımız. mevlidnebi.diyanet.go.tr'den takip ederlerse izleyicilerimiz orada bir sempozyum olacak 6-8 Kasım tarihlerinde. Onun programlarını oradan takip edebilirler. Diyanet dergimiz bu ay Peygamberimizle çocuk temalı çıktı. Orada dergimiz var, makaleler var. Ben izleyicilerimizin bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i hayatımıza nasıl örnek alırız? Bunları düşünüp üstünde kendimize bir şekilde düzen vermek için bir fırsat olması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Bu yılki Mevlid-i Nebi'nin temasının Peygamberimiz ve çocuk olmasının da aslında çok özel bir anlamı var. Çünkü Peygamber Efendimiz çocukları sizin de buyurduğunuz gibi çok severdi. Hatta çocuğun birisinin ağladığını görüyor Efendimiz. Yanına gidiyor, neden ağlıyorsun diye soruyor. Ve çocuk kuşum öldü diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o çocuğun evine taziye ziyaretine gidiyor.
Evet. Yani tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi günümüzde eğitimciler insanların gönlüne girmeden onların akıllarına, beyinlerine giremezsiniz diyorlar. İşte bu anlattığınız örnek aslında Peygamber Efendimiz'in bu eğitim yöntemini ne kadar güzel uyguladığını gösteriyor. Çocukların
evet.
gönlünü kazanıyor önce. Sonra o çocuk düşünün bir kuş öldüğü için üzülüyor ve onu teselli etmeye bir peygamber onu ziyarete geliyor. O çocuk Peygamber Efendimiz'in her sözünü can kulağıyla dinlemez mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı da o yüzden çok güzel böyle afişler hazırladı. Orada sloganlar var. Ne diyoruz? O çocukları dinlerdi, çocuklar da onu dinlerdi.
Evet.
O çocukları severdi, çocuklar da onu severdi. O çocuklara güvenirdi çünkü güven duygusu çok önemli, öğrenilen bir şey. Siz çocuğa güvenirseniz çocuk da güvenmeyi, o duyulan güvene layık olmaya çabalıyor. Ve bunu Peygamber Efendimiz yaptı. Çocuklara sırlarını emanet etti. Önemli küçük mektuplar gönderdi onlara. Sorumluluk aşıladı ve değer verdi. O çocuklara değer verirdi. Çocuklar da ona değer verirdi. Yani bunları biz hayatımıza ne kadar uyguluyoruz? Çocuklarımızı Peygamber Efendimiz'i sevdirmek için neler yapıyoruz? İyi örnek oluyor muyuz? Bunların üzerine biraz kendimizi geliştirmemiz lazım. Ve başkanlığımızın demin de ifade ettiğim gibi tekrar hatırlatayım. mevlidinebi.diyanet.go.tr adresine girerlerse orada ayrıntılı bir şekilde dilerlerse sempozyumu takip edebilirler. Dilerlerse oradaki makaleler, vaazlar, hutbeler var. Onları okuyarak Mevlid Kandili'ni değerlendirme açısından kendilerine bir ışık, bir aydınlık, bir ışık tutacaklarını düşünüyorum ben bu geceyi. Böyle değerlendirmelerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum Mustafa Bey.
Evet, inşallah hocam. Peygamber Efendimiz için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için şöyle derler. Onu ne kadar çok seversek tanımak isteriz, ne kadar tanırsak o kadar çok severiz, değil mi?
Tabii yani insan sevdiği insanı tanımak istiyor, merak ediyor. Acaba nelerden hoşlanıyor, nelerden mutlu oluyor, ne yaparsam o üzülür. Bunları biz düşünüp ona göre davranmamız çok önemli. Bu sevgiyi besleyen, güçlendiren bir şey. İnsan sevdiği insandan bahsetmek, ondan konuşmak istiyor. Biz hani Peygamber Efendimiz'i seviyoruz. O sadece böyle sözde kalan bir şey olmamalı. Çocuklarımıza da onu anlatmalıyız. Peygamber Efendimiz'in güzel özelliklerini anlatmalıyız. Kendimiz hayatımıza uygulamalıyız ki çocuklarımız da bizden örnek alsın. Sevdiğimiz bir insandan bahsetmekten biz mutlu oluyorsak, peygamberimizi de sevdiğimizi söylüyorsak ondan da bahsedelim. Dikkat ederseniz anne babaların en çok bahsettikleri şey nedir? Çocukları işte şöyle yaptı, bundan hoşlanıyor, bunu seviyor, şu yemeği seviyor gibi böyle hep çocuklarından bahsetmek isterler. Bu sevgiden kaynaklanıyor. İşte biz de eğer Peygamber Efendimiz'i seviyorsak ondan bahsetmemiz lazım. Bu bahsetme her zaman sözlerle olmaz. Bazen de davranışlarla onu sevdiğimizi göstermemiz
evet.
gerekiyor ve böyle örnek olmamız.
Evet hocam, sevgi ispat ister. Gönülden ve dilden düşürmemek icap ettiriyor.
Evet.
Hocam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Efendimiz için biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor.
Evet.
Peygamber Efendimiz'in alemlere rahmet olarak gönderilmesi ne anlama geliyor?
İşte başta da bahsettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz doğru gerçek dini anlattı, kendi hayatına uyguladı, en güzel şekliyle öğretti. Bu onun sonsuz merhametini gösteriyor. Yani insanların hem dünyada hem ahirette mağdur olmalarını, acı çekmelerini, üzülmelerini istemedi. Onlara merhametiyle muamele etti. Sonra sadece insanlara değil, ayette ifade edildiği gibi alemlere rahmet etti. O bir hayvanın canının yanmasından çok endişe ederdi. Çok sık hatırlatırdı. Mesela savaş anında bile hayvanlara zarar verilmemesini isterdi. Basit bir şey ama bakın düşünün. Yoldan geldiğinde ya da yolda bir mola verildiğinde hemen develerden inilmesini, onun üstünde uzun uzun sohbet edilmemesini isterdi. Hayvanlarınız sizin oturağınız değil, onların üstünde uzun oturmayın gerekmedikçe derdi. Mesela basit bir şey gibi gözüküyor ama hayvanları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını isterdi. O sütü sağarken hayvanın canı yanmasın diye. O kadar ayrıntılı düşünürdü. Bırakın hayvanları, insanları, bitkilerin zarar görmesini istemezdi. Bir bitkinin yaşamayı hakkı olduğunu aslında en güzel ifade eden sözü hangisi hepimizin bildiği şey. Kıyamet kopuyor bile olsa elinizde bir fidan varsa onu toprakla
onu dikiniz diyor. Evet.
Yani ona bir hayat hakkı tanıyın. Belki siz kıyamet kopuyor sanırsınız da kıyamet kopmuyorsa o fidanın, o taze bitkinin yaşamasına engel olmayın. Ona bir hayat hakkı tanıyın diyor. Yani Peygamber Efendimiz çocuklara, büyüklere, hayvanlara, bitkilere, yani yeryüzündeki her şeye karşı son derece merhametliydi. Ayet-i Kerime'de de bunu ifade ediyor. Asıl en büyük merhameti de insanların dünya ve ahiret mutluluğunu ulaşmaları için onlara rehber olmasıydı, örnek olmasıydı. Çünkü ayet-i kerimede de dünya Allah'a ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde en güzel örnekler vardır buyuruyor Rabbimiz.
Evet. Hocam Peygamber Efendimiz öyle rahmet ve merhamet peygamberi ki sefere giderken ordusunun yolunu değiştiriyor. Orada bir köpek yuvası var, onların yavruları var diye.
Evet. Çok ibadet eden ama kilisini bir yere kilitleyip aç kalarak ölmesine sebep olan kadının cehennemlik olduğunu ifade ediyor. Gene belki yeteri kadar nafile ibadet yapmasa bile merhametinden dolayı hayvanlara başka bir kadının cennete girdiğini söylüyor. Yani kalbinde merhamet taşımayan insanın gerçek anlamda bir Müslüman olamayacağını ifade ediyor Peygamber Efendimiz bu hatırlatmalarıyla. Kim cennete girer? Müslüman cennete girer. Demek ki o insanın kalbine yeterince iman yerleşmemiş ki bunun göstergesi olan merhamet yok. Merhamet olmayan bir insan da gerçek anlamda olgun bir mümin değil. Dolayısıyla cennete direkt giremiyor. Bunun altını çiziyor Peygamber Efendimiz.
Hocam derler ki sevdiğin kişiyi çok anarsın, andığın kişiyi de çok seversin. Şair Nesimi de şöyle diyor. Gel gel beru ki savmu salatın kazası var, sensiz geçen zamanı hayatın kazası yok. Bu sözleri Peygamber Efendimiz için söylemiş. Diyor ki gel efendim gel diyor. Sensiz geçen bu hayatın kazası yok. Sana getirdiğim salavatların kazası var. Onları yine yaparım ama diyor. Sensiz bir dakika geçirmenin, bir dakika sensiz geçirmenin bu hayatı kazası yok diyor. Nasıl bir aşk bu?
Bizde olması gereken.
Ah hocam, evet.
Ama ne kadarına ulaşabilirsek o da kârdır. Yani herkes belki nisinin derecesinde bir duygusallığa ulaşamayabilir ama sevmenin göstergelerinden birisi de seven sevdiği insanın istediği şeyleri yapar, onun gibi davranmak ister. Günümüzde görüyoruz gençler işte bir pop yıldızına hayran oluyor. Kıyafetini ona göre yapıyor, saçını ona göre yapıyor, kendini ona benzetmeye çalışıyor. Biz eğer bir gencin bir pop yıldızına olan sevgisi kadar sevgimiz yok, onun şeklini de davranışlarını da hayatımıza örnek olarak geçirmiyorsak, uygulamıyorsak Demek ki sevgimiz sözde kalıyor, davranışa dönüşmüyor. Bizim görevimiz, sorumluluğumuz da bu kandili vesile olarak görüp bu akşam bir düşünmemiz, ben ne kadar hayatıma uyguluyorum, bunlar üstüne düşünmemiz gerekiyor.
Hocam, henüz hayattayken, fırsat elimizdeyken hakikaten şöyle elimizi bir başımızı elimizin arasına koyup bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Neredeyim? Peygamber Efendimiz'i seviyor muyum? Onun sünnet-i seniyyelerine uygun yaşayabiliyor muyum? Bunları bir düşünmemiz lazım dediğiniz gibi.
Evet. Yani aslında bu kandiller bir fırsat zamanları. Yani günlük hayatın içinde koşturmacalar arasında belki böyle kendi içimize dönüp tefekkür etmekte zorlanıyoruz. Ama bu işte kandil geceleri, cuma günleri bunu sağlamak için bir vesile aslında, bir fırsat eğitimi. Hem kendimiz açısından hem çocuklarımız açısından. Yani evet, bu Cunan'ın koşturmacanın içinde bir şöyle bu gece duruyorum, bir düşünüyorum. Kendim için ne yapıyorum, dünya ve ahiret hayatım için neler yapıyorum. İşte bu bir fırsat ve fırsat eğitimi içinde bir imkan. Bu imkanı da, bu fırsatı da değerlendirmek hepimizin de sorumluluğunda.
İnşallah hocam, inşallah bugün hepimizin arınışına, bütün İslam aleminin arınışına vesile olur. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için.
Rica ederim. İnşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'i örnek almak için bir vesile olsun bu gece hepimiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kandiliniz mübarek olsun.
Teşekkür ediyorum.
Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Zehra Tuncel bizlerleydi.
Tan yeri ağardığında kuşların kanat çırpmalarıyla uyanır doğa. Güneş ısıtırken toprağı bir çiçek yüzünü döner ona. Gözlerini açtığında duyarsın her gün yepyeni bir merhaba. Seslerdir hayatın anlamı ve duyduğun kadar tutunursun hayata. Hayatın Sesleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. TOP, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İsmail Hakkı Kalkan bizlerle birlikte. Sayın Kalkan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla bugün reflü hastalığını konuşacağız. Aslında biz reflü diye ifade ediyoruz ama halk arasında daha çok işte mide yanması olarak bilinir ya da işte ağızdan acı su gelmesi olarak bilinir ama bilmiyorum asıl bunun anlatım şekli nasıldır ya da onların söyledikleri gibi gerçekten mide yanması mı olur? Detayları lütfen sizden alalım.
Tabii ki. Şimdi reflü aslında mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması. Bu asit olabileceği gibi asit olmayan safra, pepsin gibi maddelerin veya gıdanın geri kaçması şeklinde de olabilir. Hastalar bunu daha çok iki ana semptomla, iki ana belirtiyle bize tarif ediyorlar. Bu iman tahtası dediğimiz göğüsteki kemiğin arkasında bir yanma hissi veya yenilen gıdaların ağza gelmesi şeklinde tarif edildi.
Yani midenin yanması değil mi asıl?
Mide yanması tamamen farklı bir semptom. Şey esas bizim reflüden anladığımız dediğim gibi iman tahtası denen bölgenin arkasındaki yanma hissi ve yenilen gıdaların ağza gelmesi şeklinde tanımlanabilir. Hastalar daha çok bu şikayetlerle bize gelirler.
Yani o kusma refleksinden farklı bir davranış mı?
Reflü bazen kusmaya neden olabilir ama tamamen kusma gibi tarif edemeyiz. Reflünün iki semptomu bahsettiğim retrosternal yanma denen o iman tahtasının arkasındaki yanma, gıdaların ağza gelmesi, bazen göğüs ağrısı. Hastalar mesela kalp kriziyle bile karıştırabilirler ki kalp dışı göğüs ağrılarının en sık nedeni reflü hastalığıdır. %50'si yemek borusu hastalıkları. Bunun da büyük bir kısmını reflü hastalığı oluşturur.
Buyurun.
Şimdi reflü hastalığı diyebilmek için de aslında gün içinde hepimiz reflü yaşıyoruz. Reflü mide içeriğinin dediğim gibi yukarı kaçması. Günün %5'ten daha az bir kısmında aslında hepimiz bunu yaşıyoruz. Yemek borusunun alt kısmında bizim alt özofagus sfinkter dediğimiz bir kapakçık var, basınç bölgesi. Bu mide içerinin yemek borusuna kaçmasını engelleyen bir fizyolojik oluşum aslında. Gözle görülen bir şey değil, basınç ölçümleriyle ancak tespit edebiliyoruz. Gün içinde hepimiz aslında az çok bu reflü olayını yaşıyoruz. Reflü hastalığı diyebilmemiz için bunun o bireyde, bu reflü yaşayan bireyde rahatsızlık hissi yaratması lazım. Bu dediğim semptomlara yol açması lazım. Bunları yaşamıyorsak reflü hastalığından bahsetmiyoruz.
Yani biz benim reflüm var dediğimizde aslında her zaman gerçekten o bir hastalık olmayabilir. Yani normal yediklerimiz, içtiklerimiz de o reflüye sebep olabilir.
Sebep olabilir ama günlük aktivitenizi bozan bir şikayete neden olmuyorsa sizde reflü hastalığı var anlamına gelmez.
O zaman hastalık diye tamam ve anlatabilmek için, tamamlayabilmek için tam olarak ne olması gerekir? O yanmanın belirgin halini biz nasıl hissedeceğiz vücudumuzda?
Zaten hasta, şimdi reflüyü biz fark etmeyebiliriz. O demin bahsettiğim reflü, hani gün içinde %5'ten daha az yukarı kaçmaları biz fark etmeyebiliriz. Eğer bunu fark ediyorsak, bu bizim günlük aktivitelerimizi etkiliyorsa, o zaman zaten hastalar doktora başvuruyorlar. Tipik semptomlar, o bahsine etmiş olduğum iki semptom. Onun dışında göğüs ağrısı olabilir, geğirti olabilir, bulantı kusma olabilir, öksürük olabilir mesela. Öksürük de atipik bir reflü semptomu. Bunun dışında wheezing dediğimiz hırıltılı solunum olabilir. Daha yukarıya reflü olabilir. Larynx ve pharynx dediğimiz yutağa ve soluk borusuna doğru reflüler olabilir. Veya soluk borusunun da aslında innervasyonu dediğimiz nöronları, sinirleri yemek borusuyla ortak olduğu için yemek borusunun alt ucunun tahrişi aynı zamanda böyle solunum sistemiyle ilgili semptomlara da neden olabilir. Astım, uyku apne sendromu, sinüzit, tekrarlayan orta kulak iltihapları, bunlar hep reflünün atipik semptomları, atipik bulgular olarak karşımıza çıkabilir.
Peki biz hangi durumda doğrudan doğruya doktora başvurmalıyız? Hangisi normaldir, ne kadarı normal değildir o reflünün?
Demin de dediğim gibi eğer sizi rahatsız ediyorsa bu şikayetler, siz reflünüz olduğundan şüphelendiniz, sizi rahatsız ediyor, gün içindeki aktivitenizi bozuyor, o zaman bir doktora mutlaka başvurmak gerekiyor. Peki doktora başvurduğunuzda doktor ne yapacak? Doğrusu şöyle, hani 40 yaşından önce başladıysa şikayetleriniz, ailede bir sindirim sistemi kanseri yoksa, alarm semptom dediğimiz patolojik düzeyde bir kilo kaybı nedir o? Son 6 ayda 10 kilo kadar vücudunuzun %10'undan daha fazlasının kilosunu kaybettiyseniz istem dışı veya son bir ayda %5'ten daha fazla bir kilo kaybı Bazel'e göre kaybolduysa, yutma güçlüğü, yutarken ağrınız varsa, bu durumlarda doktorunuz zaten endoskopi baştan yapacaktır. Ama 40 yaşın altındasınız, bir alarm semptomunuz yok, aile hikayesi yok, reflü şikayetleriniz de yeni başladı, o zaman endoskopiye gerek olmayacaktır. Zaten şikayetlerden tanıya gidilebilir. Kliniktir tanısı aslında reflünün. Hasta kendisi çok güzel tarif eder. İşte yemek yedikten sonra yediklerim ağzıma geliyor, iman tahtasının arkasında yanma oluyor, göğüs ağrım oluyor doktor bey veya doktor hanım diye söyleyecektir. Biz zaten klinikten yola çıkarak reflü tanısını koyabiliyoruz. Ama her zaman bu şikayetler reflüye ait olmayabilir. Bunun ayrıca tanısının yapılması gereken durumlar var. Dediğim gibi 40 yaş altı, alarm semptomu yok, şikayetler kısa süreli. Biz bu durumda mide koruyucu ilaçlar, midedeki asit salınımını baskılayan ilaçları deniyoruz. 2 haftalık bir tedavi süreci var. Bu ilacı verdikten sonra kesince şikayetler başlıyor. İlacı kullanırken de hastanın şikayetleri geriliyorsa, o zaman reflü hastalığı tanısını koyuyoruz ve tedavisini düzenliyoruz. Bu tedaviyi verdiğiniz şikayetler geçmedi veya herhangi bir alarm semptomu var, o zaman görüntüleme yöntemine, endoskopiye mutlaka başvuruyoruz.
Önce ilaçla tedavi yöntemini deniyoruz.
Evet, ama hastanın durumuna göre tabii, hasta düzeyinde olayı bireyselleştiriyoruz.
Biraz zorlayan bir süreç.
Aslında günümüzde anestezi altında çok daha konforlu, kolay endoskopiler yapılıyor ama hani gereksiz maliyet, hastayı da gereksiz yere yormamak gerekiyor. Dediğim durumlarda ama endikasyonu varsa da mutlaka baştan endoskopiyi yapıyoruz.
Yaşa göre değişiyor mu reflü sıklığı?
Reflü sıklığı yaşla beraber tabii artış gösteriyor ama çok sık bir hastalık aslında. %20'lerde. Yani Türkiye'de Görhen çalışması var. Türkiye'deki reflü prevalansı ile ilgili en büyük çalışma. Oradaki tespit edilen oranlar %20 düzeyinde. Genelde de dünyadaki reflü oranları bu düzeylere yakın. Her 5 kişiden birinde aslında reflü hastalığı mevcut.
Yaşları kaç civarında bu reflü hastalığına yakalananların?
Genellikle orta yaş ve üzerinde daha fazla görüyoruz. Tabii
onun bir sebebi var mı? Hani neden orta yaş ve üzerinde daha çok görüyoruz?
Belki biraz obezite, zaman içerisinde kilo alma, bunun etkisi olabilir. Gebelik önemli bir risk faktörü mesela obeziteyle beraber. Gebelik döneminde de yine karın içi basınç artmasına bağlı olarak reflü şikayetlerinde reflüde artış olabiliyor. Sigara önemli bir risk faktörü. Sigara kullanımı da yine reflüyü tetikliyor. Çünkü gün içinde demin bahsetmiş olduğum kapakçık spontane spontan olarak yani kendinden relaksasyonlar, gevşemeler gösterebilir. Ama bu gevşeme sayısını sigara artırıyor. Sigara içtikten sonra bu gevşemelerin miktarında artış olduğunu biliyoruz. Aşırı kilo, sigara, beslenme ne kadar önemli diye herkesin merak ettiği belki de konulardan biri. Beslenme ne kadar etkili? Aslında diyet bireysel özellik gösteriyor. Herkeste her gıda aynı etkiyi göstermiyor. Bunu biliyoruz. Ben reflü uzlaşı grubu, Türkiye'deki reflü uzlaşı grubunun üyelerinden biriydim. Bizim konumuz reflüdeki yaşam tarzını, etkilerini araştırmaktı ve tedaviye bakmaktı. Ağır egzersizlerden sonra reflünün arttığını biliyoruz. Ama hafif egzersizlerin reflüyü önlediğini biliyoruz. Gece sağ tarafa yatışın veya yüzüstü yatışın reflü sıklığını artırdığını biliyoruz. Onun dışında risk faktörü olarak obezite, özellikle karın çevresinin fazla olması önemli risk faktörlerinden.
Şimdi yatarken pozisyonlardan bahsettiniz. Hani yan yatması.
Sol yan ve yüzüstü, sırt üstünde ve sağ yanda risk artıyor.
Peki tabii hani biz geceliğin nasıl yattığımızı ya da hangi yöne döndüğümüzü fark etmeyebiliyoruz. Bunun olumsuzluklarını sabah mı yaşıyoruz?
Sabah yaşayabilirsiniz. Evet. Ses kısıklığıyla uyanabilirsiniz. Seste kabalaşmayla uyanabilirsiniz. Yine retrosternal bölgede yanmayla uyanabilirsiniz. Sizin hani yatarken yapabileceğiniz bir diğer önlem yatak başını yükseltmek olabilir. Çünkü yer çekiminin etkisi önemli. Yer çekimini kullanırsanız yemek borusunun boşalması, asidin oradan temizlenmesi, geriye kaçan gıda ...gıdaların temizlenmesi daha fazla olacaktır. Yatak başını yükseltme de çok meşhur reflü moda reflü yastıkları biliyorsunuz. Ama onların çok etkili olmadığını biliyoruz. Esas mümkünse bir marangoza yaklaşık işte 10 santimlik belki takozlar yaptırıp... ...her iki yatağın başının altına koymak daha etkili olacaktır.
Ya da evde şöyle kalın kitapları üst üste koymak.
Yani evet yatağın başını o şekilde yükseltmek daha uygun olacaktır.
Şimdi reflü hastalığına yakalananlar evet onun çilesini muhakkak çekiyorlar. Sizin gibi değerli doktorlara başvuruyorlar, ilaç alıyor ya da sonrasında endoskopi sonrası tedavi oldu diyelim. Sonrasında tekrar reflüye yakalanma olasılığı ne kadar olur? Geçer mi? Hani sonsuza dek iyileşir mi bu hasta?
Çok önemli bir nokta bu. Şimdi reflü aslında kronik bir hastalık. Bunu bilmek lazım. Bir kere şu önemli. Biz reflü diye hastaları endoskopi yaptığımız zaman sadece %50'sinde olguların yani yaklaşık yarısında yemek borusunda hasar görüyoruz. Yemek borusunda hasar gördüğümüz olguların yaklaşık %99'undan daha fazlasında reflü tanısı korrektir, kesindir, doğrudur. Ama reflüye ait bir erozyon, bir hasar görmediğimiz durumlarda olguların yaklaşık %40'ında neden reflü olmayabilir? Biz 4 haftalık tedavi sonunda eğer tedaviye yeterli yanıt almıyorsak, tedaviye yeterli yanıtı da şöyle tarif ediyoruz. Eğer semptomlar, hastanın şikayetleri %70'den fazla düzeliyorsa bu hasta tedavi olmuştur demektir. Eğer %50'den fazla düzelme varsa bu durumda da tedaviye yanıt alınmış demektir. Ama %50'den daha az, şikayetlerde %50'den daha az bir düzelme varsa bu durumda tedaviye yanıt yoktur. Başka nedenlerin araştırılması gerekir. Biz buna erozyon olmayan yani non erozyon reflü hastalığı diyoruz. Bu durumda araştırmak gerekiyor. Araştırmada da en önemli tek tetkik yöntemi 24 saatlik yemek borusunun pH'sının ölçümü ve empedans ölçümü. Şimdi pH ile empedansın farkı da şu. Eskiden sadece pH metrelerimiz vardı. Günümüzde biz de ünitemizde empedans pH metreyi kullanıyoruz. Empedans pH metri
yani bu asitlik düzeyini ölçüyor.
Asit düzeyini ölçüyor. Empedansın avantajı şu. Eskiden sadece asidi ölçüyorduk. Sadece asit reflüsü olmuyor. Sadece asit tahriş etmiyor. Safra, midedeki pepsin denen protein sindirimine yardımcı madde, pankreatik salgılar. Bunlar da aslında yemek borusunda tahrişe neden olabilen maddeler. Empedans yöntemiyle bunların da varlığını araştırabiliyoruz. Eğer zayıf bir asit reflüsü varsa zaten mide koruyucundan hasta fayda görmeyecektir. O zaman başka tedavi yöntemleri denemek gerekir. Bunların 24 saatlik buruna çok ince bir kateter yerleştiriyoruz burundan yemek borusuna. Yemek borusunun alt ucunda boru 24 saat boyunca duruyor. Tel daha doğrusu. Ve oranın hem asidinin hem empedans ölçümlerini yapıyor. Oraya zayıf asit, asit olmayan maddeler veya asitin reflüsü olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Ona göre tanımızı koymuş oluyoruz.
Peki o dediğiniz işlemi yaparken o kişinin hani hiçbir şey yiyip içmemesi mi?
Hayır hayır günlük hayatına devam ediyor. Öyle değil. Hastaya biz bu kateteri taktıktan sonra küçük bir kutusu var. O kutu aynı zamanda kayıt yapıyor. Hı hı. Kayıt cihazı. Üzerinde hasta uzandığı zaman, yemek yediği zaman veya şikayeti olduğu zaman basması için düğmeler var. Hı hı. Şikayetle reflünün ilişkisi de önemli. Çünkü bizim fonksiyonel heartburn dediğimiz ve hipersensitif özofagus dediğimiz aslında reflü olmayan durumlar var. Fonksiyonel heartburn aynen bağırsaktaki huzursuz bağırsak sendromuna benzeyen bir tablo. Aslında psikolojik bir kökeni var. Hastanın yemek borusunda bir hassasiyet var. Beyin orada farklı algılıyor. Ağrı oluşuyor vesaire. Yani tamamen fonksiyonel bir olay. Organik bir hastalık yok aslında. Psikolojik, psikojenik kökeni var. Hasta öyle hissediyor.
Ama genelde o da hep söylenir. Eğer midesi ağrıdığını ifade eden birine hani stres mi yaptın aynen. derler.
Aynen.
Değil mi?
Stres tetikleyebilir. Aynen. Tetikliyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Hasta ağrısı olduğu dediği zaman da ağrısının olduğunu düşündüğü zaman da ağrım oldu düğmesine bastığı zaman aslında pH ölçümünde, asit ölçümünde veya reflüye ait ölçümde herhangi bir hareketlenme yok. Aslında hasta o dönem bir reflü yaşamamış ama ağrı hissetmiş. Bunun dışında bir de aşırı hassas özofagus dediğimiz bir durum var. Hipersensitif özofagus. Onun fonksiyonel heartburn'dan farkı şu. Hastanın aslında gün içinde az miktarda reflüsü oluyor ama hasta bunu hissediyor. Daha sıkıntılı bir durum aslında. Hasta az asidi her evet. seferinde hissetmiş oluyor. İşte bu tanımlara göre tabii ayrı ayrı tedavi protokollerimiz mevcut. Hı hı. Şimdi reflü de ameliyat gerektiren durumları konuşabiliriz onunla ilgili. Şimdi reflünün de şöyle ilginç bir durumu var. Eğer reflü hastası mide ilacından fayda görüyorsa ameliyattan fayda görüyor. Eğer reflü hastası mide ilacından fayda görmüyorsa zaten ameliyattan da fayda görme şansı
peki?
düşük. Neden görmez? Çünkü asit varsa siz asiti baskılıyorsanız hasta zaten fayda görüyor. Fayda göremediği durumlar yani aslında çalışmalar böyle göstermiş. Bir de şöyle bir durum var. Yukarı çıkan gıda bolusları bazen göğüs yemek borusunda genişlemeye ve ağrıya neden olabiliyor. Asit reflüsü olmuyor. Mide koruyucu o durumda çok faydalı olmayabiliyor. Hı hı. Onlar ameliyattan da genelde fayda görmeyen hasta grubunu oluşturuyor.
O zaman aslında ameliyata hiç gerek olmadan zaten siz verdiğiniz olacaksa, reçetelerle o hastamızı iyileştirme şansına sahip
aynen
oluyorsunuz.
Öyle. Tabii bazen komplikasyonları reflünün olabilir. Onlar da ameliyat gerektirebilir. Mesela bizim artık tabii güçlü asit baskılayıcı ilaçlardan sonra çok sık görmüyoruz ama striktür dediğimiz yemek borusunun alt kısmında tıkanıklıklar, darlıklar olabilir. Biz bunları gastroenterolog olarak bujilerimiz var, özel bujiler. Onlarla dilate edebiliyoruz yani genişletebiliyoruz. Ama her zaman bunlar başarılı olmayabiliyor. Hastada ciddi yutma güçlüklerine neden olabilir. O zaman belki cerrahi. Çok nadir hani iyi huylu darlıklara bağlı cerrahi hastalar çok nadir gidiyor. Büyük yemek borusunda mide fıtıkları varsa yani midenin üst kısmının yemek borusuyla beraber mediastinin yukarı doğru kayması durumu varsa bazen o durumlarda reflü ameliyatı beraberinde mide fıtığı onarımıyla beraber yapılabilir. Onun dışında bir de mide koruyucu tedaviden çok yanıt almayan hastalarda istiyorlarsa bir de uzun süre mide koruyucu kullanmak istemeyen hastalar oluyor. İlaç kullanmak istemeyen hastalarımız oluyor. İlacın yan etkilerinden korkan hastalarımız oluyor.
Evet işte o benim. Ben genelde onlarda ilaç kullanmaktan böyle biraz temkinli yaklaşırım.
Onlarda da reflü ameliyatı yapmak evet. gerekiyor ama onlar da reflü ameliyatı yapmadan önce bu bahsini etmiş olduğumuz empedans pH metri ve yemek borusunun basınç ölçümleri manometre denen cihazımızda yemek borusunun basınç ölçümlerini mutlaka yapıp bir hareket bozukluğu yemek borusunda bir hareket bozukluğu olup olmadığını ve gerçekten reflü olup olmadığını dokümente etmek gerekir. Çünkü bunlar dokümente edilmeden yapılan ameliyatlardan sonra yanlış tanıyla yapılan ameliyatlardan sonra geri dönüşler zor oluyor çünkü.
Evet hani işte o benim dedim onun sebebini de müsaadenizle açıklayayım. Gerçekten o yan etkileri insanı bazen çok daha farklı sonuçlara götürebiliyor. Dolayısıyla o mide koruyucu benim gibi sürekli kullanmak istemeyenler için bir öneriniz olabilir mi?
Olabilir tabii şöyle. Şimdi kronik reflü kronik bir hastalık demiştik hatırlıyorsanız. Benim genel yaklaşımım herkes farklı tedaviler uyguluyor. Sabit bir tedavi protokolü yok aslında reflüyle ilgili. Hastalığın ciddiyetine ve endoskopideki bulgumuza göre ve hastanın semptom ciddiyetine göre tedavi süresini ayarlıyoruz. Ve tedavi dozunu ayarlıyoruz. Haftada 3 veya daha fazla hastanın yaşam kalitesini bozan, hayatını etkileyen şikayetleri varsa bu semptom anlamında ciddi reflüdür. Veya yemek borusunda gördüğümüz erozyonların derecesine göre reflüyü ciddi diye tanımlayabiliyoruz. Endoskopik olarak ciddi reflülerde tedavi ömür boyu olarak olsun diye öneriliyor. Bunlarda yüksek doz ilaç başlıyoruz. Sonra zaman içerisinde dozu azaltıyoruz. 6 aylık en azından bazal bir tedavi sonrası bizim idame on demand, on idame tedavilerimiz olabilir. İdame tedavide, yani hastanın şikayetsiz bırakacak tedavide mümkün olan en düşük dozu bulmaya çalışıyoruz. Mesela 2 günde bir veya 3 günde bir alacağınız bir tedavi sizde yan etki riskini de oldukça azaltacaktır. Continuous tedavi, yani sürekli tedavi yapmamız gereken durumlar olabiliyor ama hasta hiçbir şekilde asemptomatik olamıyor. Yani siz 2 günde bir ilaç veriyorsunuz. Hasta ilaç almadığı gün hemen semptomatik hale gelebiliyor. Bu hastalarda mecburen ömür boyu kullanabiliyoruz. Ama mümkünse, eğer hasta da buna imkan verirse, semptomsuz kalabilirse, şikayetsiz bırakacak en düşük dozu bulmaya çalışıyoruz. Bazen de şöyle yapıyoruz. Bu 6 aylık tedaviden sonra mesela tedaviyi kesiyoruz. İntermittan dediğimiz aralıklı tedavi veriyoruz. Hmm. Nedir o? Hasta 6 ayın sonunda 3 ay iyi gitti ama 4. ayda şikayetleri başladı. O durumda 2 haftalık bir tedavi uygulayıp sonra tekrar kesiyoruz. Bir sonraki semptomatik dönemine kadar.
Bir de hafif reflüyü sormak istiyorum. Şimdi diyelim, hani herkeste o arada olduğunu ifade eden benim reflüm var derler ya, öyle diyenler için de bir bilmiyorum, belki yeme içme düzeni anlamında, besin tabii düzeni anlamında önerileriniz olabilir.
Şimdi mi? Onlarda tedavi daha kısa tutuyoruz ve sonrasında hani idame tedavi yine şikayetsiz bırakacak en düşük doz onlarda daha kolay oluyor. Gıdalarla ilgili özel bir diyet yok aslında ama belli başlı hani suçlanan ve bizim de hastalara önerdiğimiz gazlı içeceklerden uzak durulması, yağlı salçalı gıdalardan uzak durulması, belki baharatlardan uzak durulması olabilir. Ama şunu da bilmek gerekiyor, kesinlikle bütün sindirim sistemi şikayetleri için böyle, gıdalar kişilerde bireysel farklılık gösteriyor dokunma anlamında. Herkeste aynı gıda aynı etkiyi göstermiyor.
İyilik anlamında da değil mi? Yani herkese her gıda iyi de gelmiyor.
Dokunabilir, iyi de gelebilir, iyi de gelmeyebilir.
Ben örneğin, müsaadenizle sözünüzü kestim. Bana iyi gelen ürün süttü. İlginç bir şekilde, ama mesela bir başka arkadaşıma tabii gaz yaptığı ifadesiyle hiç süt kullanamadı. Ben önerdim, bak bana iyi geliyor sen de kullanabilirsin. Yok dedi, bende gaz yapıyor. Demek ki çok farklı bünyeler, farklı besinlere nedenlerde,
farklı nedenlerden ötürü bireysel özellik gösteriyor hakikaten. Mesela dediğiniz arkadaşınızda belki laktoz intoleransı vardı. Sütün içinde de laktoz olduğu için sindirimi, hazmı zor olduğu için sıkıntı yaratmış olabilir. Ama hani bu gluten ve laktozdan farklı olarak da baharatlar, meyvelerdir, sebzelerdir. Bunlar hep gerçekten bireysel özellik gösterdiği için kişi kendini bilecek, neyin dokunduğunu tartacak, ölçecek, bilecek. Ona göre hayatında onları kısıtlayacak. Bunun dışında kilo vermek önemli. Yemek sonrası hafif egzersiz yapmak önemli. Ben hastalarımda akşam yemeğinde çorbayı kesinlikle yasaklıyorum. Çünkü çorba hem mideyi daha geniş hale getiriyor, hem mide içeriğini daha akışkan hale getiriyor ve reflüyü kolaylaştırıyor. Bunun dışında yemekten sonra 20 dakika 30 dakika tatlandırıcısız sakız çiğnemek, şekersiz ve tatlandırıcısız sakız çiğnemek.
O hem ağız çiğneme hareketinin yapısını,
hem asit tamponlayıcı tükrüğü salgısını artırıyor, hem de yemek borusunun hareketini artırarak klirensini, yani temizlenmesini sağlıyor. Bu önemli. Yemek sonrası ağır olmayan hafif egzersizler, tempolu yürüyüşler öneriyorum. Yine yatak başını yükseltmek, sol tarafa doğru yatmak, bunlar öneriliyor. Ve kilo kaybı oldukça önemli. Kiloyu mutlaka hastalar verecek. Kilo vermeye dikkat edecekler. Sigaranın bırakılması önemli yine. Bunlar hastalarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Yaşam tarzı ile ilgili önerebileceklerim bunlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi %20'lik bir orandan, oldukça yüksek bir orandan bahsettiniz. Hani kiminde hafif seyrediyor, kiminde ağır, ama olduğunda gerçekten yaşam kalitesini ciddi şekilde bozduğu da çok bilinen bir gerçek. Bu anlamda hani bireysel olarak bizim yapabileceklerimiz, evet, o uzak durmamız gereken yiyecekler, besinler, evet, ama eğer gerçekten çok ciddi problemlerle karşı karşıyaysak muhakkak da doktorumuza danışmamız gerektiğini de bir kez daha dinleyicilerimize ifade etmiş olalım.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İsmail Hakkı Kalkan stüdyo konuğumuzdu. Reflü hastalığını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Biçareyim ben, Mecnun'a döndüm. Divaneyim ben, ateşe atlayan pervaneyim ben. Alemlerin incisi bir taneyim ben. Kendimi bilmem, avarıyım ben senin yolunda. Amadeyim ben, gökyüzünde uçarım, denizlerde koşarım. Alemlerin incisi Dürdane'yim ben. Saklı, kimine ayanıyım, aşkınla dolu viraneyim ben. Bütün çağlarda zamaneyim ben, yalnız aşk olan niye?
Hayatın Sesleri.